Ayrımon, Londra'dan dönüp Taksim'deki otele indiğim günlerde övgülere uyup gittiğim bir tiyatrodaki kötü oyunun arasında kalabalık fuayede bırakıp çıksam mı diye düşünerek kahvemi yudumlarken uzaktan gözlerini dikmiş bakan sonra gülümseyerek yaklaşıp ''Vedat Bey değil mi? Türk Ali'' diye soran ben yaşlarda, ben yapıda, benden daha dinç görünümde açık mavi gözlü kişiyi Doktor Nahit deyince kısa bir duralamayla anımsadım. Türkiye'ye geldiğime hele bu rastlantıya sevinmişti. O da beni düşünüyormuş bugünlerde. Roman nasıl gidiyor dedim, kendisini unutmadığımı kanıtlamak için. Düşündü bir an, bir şeyler karaladım dedi, sanırım pek olmadı. Hiçbir şey iyi gitmiyor. Nerede iyi gidiyor ki? Duralamayla ekledi. Bir yerde oturup konuşmamıza umarım bu kez de bir engel çıkmaz. Bir gülümsemeyle sürdürdü. Kaygılanmayın, ağzınızdan Seher'le Turgut için söz almaya çalışmayacağım. Yok ki alasınız dedim gülerek, oyunu sevdiniz mi? Çok tatsız. ''Çıkalım mı?'' ''Hemen'' dedi. Sokağa çıkıp sıra selvilere doğru ağır ağır yürümeye koyulduğumuzda tek tük kar atıyordu. Kenti buz gibi gecenin ele geçirdiği bu saatlerde sinemalar, tiyatrolar boşalmadan akşamları uğradığım tanıdık bir meyhaneye girip eş dost birilerine merhaba demek, ana caddede açık kitapçılara uğrayıp kitap karıştırmak, ara sokaklara dalıp meyhanelerin önünden geçerken pencereden bakıp içeride bir bildik yüz aramak, varsa dalıp bir süre çene çalmak, Beyoğlu'nda dolaşanların yanı sıra çevreye bakınarak yürüyüp sinema afişleri önünde durmak, yanından geçip giderken kafaya takılacak kadar göze çarpmak, çirkin, güzel, genç, yaşlı kadın erkek birileri üstüne düşler kurup yaşam öyküleri yakıştırmak. Dışarılardayken özlemini duyduğum, İstanbul'da yaşamanın vazgeçilmez tadıdır benim için. İçkiden uzak dururum, insanlara yakınım. Sağlığımız da yerinde olduğuna göre yanımda şu yaşlı delikanlı, adam doktor da, gücümüz kesilene kadar sürtüp dursak mı soğuk alacalı geceye batmış İstanbul sokaklarında? Yürür müsünüz dedim. ''Oturup konuşmayı yeğlerim.'' dedi. ''Vaktiniz var mı?'' ''Sabaha kadar.'' Sevinmişti. ''Dımarmara'da oturalım isterseniz.'' dedim. ''Ya da benim otelin...'' ''Bize gidelim mi?'' dedi. ''Yaptıklarıma da bir göz atarsınız. Sıkılmazsınız.'' Duraklayıp ekledi. ''İçkim var, çayım kahvem var. İsterseniz kek filan alalım şuradan.'' Yürüyerek girmiştik geceye. Tadını bozmadan sürdürmek değil miydi iyisi? Sessizce yürümeye başladı yanımda. ''Biliyor musunuz Doktor Nahit, benim de seninle konuşmaya gereksinmem var. Ne yazdığın değil, kim olduğun ilgilendiriyor beni. Yazdıklarına bunun için bakacağım. Konuşma bir kez, yazı sürekli söyler. Herkes gibi ben de kendimce dinleyeceğim onu. Seni dinlemekle yazını dinlemek arasında bunalırsam, ne halim varsa gör deyip kaçarım doktor, bunu bil. Çırpınıp durduğumuz bu aptallıklarla dolu yaşamda umutsuzluğa düşmemek için yazılır bir roman.'' Yeryüzünde yalnız olmadığını bilmek, yok edilemeyen paylaşma güdüsüyle yakınlık duyduklarımıza çağrı çıkarmaktır roman yazmak. En karamsarı bile var olduğuna inandığı ya da olmasını beklediği birilerine, onlara bilmedikleri bir yanlarını göstererek ulaşma çabasındadır, bilincinde olsun olmasın. ''Ben yalnızım.'' diye sessizliği bozdu Doktor Nahit. Galatasaray'a yaklaşıyordu, kar da iyice serpiştirmeye başlamıştı. Üşüdüm birden, anlatmaya girişecek gibiydi. ''İyi dedim, size gidelim istiyorsanız.'' Önümüze gelen taksiye bindik köşede. Doktor Nahit'in şoföre adresi verip evin yolunu tanımlamasının dışında hiçbir konuşma geçmedi arabada. Doktor da benim gibi düşüncelere dalmış olmalıydı. O beni kitaplarımdan, belki bir yerlerde bulduğu yaşam öykümden iyi kötü tanıyordu da, ben nedenle tanıyordum bu yanımda oturmuş, kar serpintileri arasında kayıp giden arabada gözleri dışarılara takılı suskun adamı. Neyi düşünüyordu şu anda? Belki de bilmeden kaç kez ölümü sıyırarak geçtiğimiz yaşam serüvenimizin anlamını hangi boyutlarıyla düşünmüştü? Kim bilir kaç kişinin ölümüne tanıklık etmiştir doktorluğu boyunca? Filmlerdeki bana hep uyduruk görünen ölümler dışında ne dost ne düşman kimsenin ölümüne tanık olmadım. İlk önemli ayrı yanımız bu belki de. Bunun çok önemli bir ayrım olduğunun ayrımında mıdır doktor? Nereden olacak? Yaşamla ölümü birlikte yakın gözlem altında tutmuş. Ben hep yaşamı, salt yaşamı düşündüm. Nasılsa ele geçirdiğim bir ayrıcalığı iyi kullanma kaygısıyla. Niye korkacağım ölümden? Ortada değil ki. O niye korksun? Hep yüz yüze olmuş. Bir ortak yanımız bu belki. Bir başka ortak yanımızın olduğunu da arabayı çabucak ödeyip önüm sıra yürüyerek evinin kapısını evecenlikle açmaya çalışmasından anladım. Eve bir konukla gelmekten mutluydu o da. O önde, ben arkada merdivenleri çıkarken o mutluluğu bölüşüyorduk. Gerçek bir evdi burası. Kişinin sevdiği biriyle oturup baş başa söyleşeceği kadar geniş, yandakiler, alttakiler, üsttekilerle kuşatılmış apartman katlarından soğutacak kadar güvenliydi. Salona çıktığımızda tüp gaz sobasını yaktı hemen. "Şimdi ısınır," dedi. "İsterseniz paltonuzla oturun biraz." Koltuğa iliştim. "İçki?" "Hayır," dedim. "Hemen bir çay koyayım. Sıcak sıcak iyi gider." Yüzüme baktı, ses çıkarmadan gülümsememi olur anlamına aldı. Merdivenlere yöneliyordu ki döndü, masanın çekmecesinden ince bir deste kağıt çıkarıp uzattı. "Siz de şunlara bir bakın isterseniz," dedi, "ben çay hazırlarken." Baktım, 23 sayfaydı kağıtlar, daha göz atarken sıkıntı bastı. Son sözünü söylememiş bir yazıyı, hele bir roman taslağının girişini mi okuyacaktım şimdi? Okumaya can atıyor da olsam böyle iğreti zamanda, iğreti yerde, sık boğaz edilir gibi hiçbir şey okuyamam ki. Kağıtları ortadaki masaya bırakıp salona göz atmaya başladım. Duvarlardaki raflar düzenliydi, kitaplarla doluydu. Kitaplığın bir köşesinde dizi dizi kasetleri ve CD'leriyle müzik seti vardı. Yanında sanki hiç kullanılmıyormuş gibi görünen tozlu küçük bir televizyon. Bir balkona açılan camlı kapının iki yanındaki perdeleri tülü yana çekilmiş yüksek pencerelerden ağırca uçuşan karlarda ışıkların titreşimle elendiği karanlığın ardında deniz görünüyordu. Salon ısınmıştı. Paltomu çıkarıp koltuğun kıyısına koydum. Raflardaki kitaplara bakmaya başladım. Çoğu Almancaydı, arada Fransızcalar da vardı. Türkçe tarihiyle Osmanlı tarihiyle ilgili bir ikisinin dışında daha çok romanlar, öyküler, anı, gezi kitapları, başka çeşitli türden kitaplar sıra sıraydılar. Almanca tıp kitapları vardı, birkaçı Fransızca romanlar. Balzac, Stendhal, Tolstoy, Dickens, Romain Rolland, Steinbeck, Hemingway, Marquez. Tanıdığım tanımadığım bir sürü ad. Gorki Çehov öyküleri, Marx, Engels, Lenin'in Almanca yapıtları, Das Kapital, Anti-During, Emperyalizme, çoğu duymadığım bilmediğim Marksizmle ilgili kimi kitaplar. Geniş bir göze sığdırılmış küçük bir müzik setinin alt üst raflarında CD'ler, müzik kasetleri sıralanmıştı. Elinde dolu tepsiyle salona girince beni kitaplığın önünde bulduğuna pek de sevinmiş görünmedi doktor. Yardım için uzanmamı da tepsiyi koymak için eğildiği orta masadaki kağıtları bir bakışıyla göstererek "Şunları çeker misiniz?" diye karşıladı. Tepsideki peksimet, kurabiye tabaklarını masaya dizerken "Evde bir şeyler varmış," dedi, "biraz bayat gibi yalnız. Müzik yapalım mı?" Müzik setinin rafına yaklaşıp bakınırken "Nasıl bir şey istersiniz?" dedi. "Klasik Batı, klasik Alaturka, türküler." "Siz nasıl isterseniz," dedim. "Ben hepsini severim de, türkülere tutkunumdur." Koydu bir kaseti, çay bardağını alıp sessizce oturdu karşı koltuğa. Bağlama benzeri telli bir çalgıdan sonra insanın içini ürperten çığlık benzeri bir kadın sesiyle anlamadığım bir dilde başlamıştı türkü. Soluk mavi gözlerini bana dikmişti doktor. Sinsi bir gülümsemeyle bakıyordu sanki. Soyunup sırtına geçirdiği kalın lacivert yün balıkçı kazağı, geçmişlerde kalmış sağlıklı, yakışıklı bir gençliği sevecen bir tanıklıkla çağrıştırıyor, şakaklarından boğazına doğru yayılmış yaşlılık benleri bile olduğundan genç görünmesini engellemiyordu. Tepeye doğru açılmış geniş alnı, seyrelmiş kırçıl saçları, ince dudakları, biraz çarpık da olsa biçimli sivrice burnu, beklenmedik anda gülümsemesiyle sertliğini yitiriveren yüzüyle, yaşını unutuverdiğiniz bu adamla neyi konuşacaktık bakalım? "Nece bu türkü?" "Ermenice." Gözlerini kımıltısızca üstüme dikmişti. "Sevmediniz," dedi. "Yo, sevdim de ne dediğini anlamadım hani birden." "Acıların türküsü bu," dedi. "Kesilen 500 bin Ermeni'nin ağdı. Türkiye'de yasak bu kaset." Dik bakışı, söyleyiş biçimi, kışkırtma izlenimi veriyordu. Salona ağıdın acılı ağırlığı çökmeye başlamıştı. Konuşmayı değiştirmek geldi içimden. "Bir kopya verir misiniz? Sonra okuyayım bunları," dedim. Gösterdiğim kağıtlara baktı. Gözlerini gene o sinsi alayla çevirdi bana. "Vermem," dedi. Bozulduğumu belli etmemek için gülmeye vurdum. "Siz verir miydiniz?" "Ben de vermezdim," dedim şaka yollu. Gülerek bakıyordum. Roman yazacağım diye tutturmuş bu adam ne anlatacaktı bakalım. İkinci bölüm. Evime gece yarısı konuk getirdiğim bu yazara dikmiştim gözlerimi ben de. Ermeni türküsüne pek öyle ilgi göstermemiş olması yadırgatıcıydı biraz. Tanıdığım ötekilerden ayrı düşünmüştüm bu adamı. Yanıldık mı? Göreceğiz. Şaşırmış gibiyken biraz beceriksizce gülmeye vurması, sonra birden "ben de vermezdim" deyivermesi de tepkiydi belli ki. Götürüp evinde okumayı önermek de, gerçekten okuyacak idiyse alçak gönüllülük göstermiş bir yazara benim vermem yanıtım saygısızlıktı belki. Benim derdim başkaydı. Karaladığım 20 sayfayı gözden geçiriverdiği andaki tepkisini, algıladıklarını şurada hemen duymak, tasarladığım konuşmamızın anahtarı olur diye düşünmüş, tiyatroda karşılaştığımızdan beri hangi söze nereden gireceğim derken bu yol iyi gelmişti. Okusaydı konuşulacak bir sürü şey çıkacaktı ortaya. Alt yanı bir karalama bunlar dedim. Şöyle bir göz atmanızı istemiştim o kadar. Öyle eve götürüp okumanıza değer yanı yok, biliyorum. Yüzüm tutmadığı için vermiyorum. Sizinki çalarım diye korktuğunuzdan belki. Çalsanız ne işinize yarar doktor dedi gülerek. Siz Seher'le Turgut'un peşindesiniz. Ben o konuda bir şey yazmıyorum ki. Yok dedim. Seher'in de Turgut'un da değilim artık ben de. İlle de onları bulmak gerekmiyor sonrasını bugünleri anlatmak için. Başka şeyler var. Sessizce baktı bir süre. Var kuşkusuz dedi. Her yeni dönemde olacak başka şeyler de. Neler söz gelimi? Söze iyi girmiştik. Esmeden aldıklarımı çoğaltarak satıyordum. Bu nasıl verecekti sınavı? Tedirgin bir dişinin yüzüme çarptıklarına ne tepki gösterecekti bakalım. Kadın hakları sorunu var başta. Çocuk hakları, çevre sorunları, hayvan hakları. Açık vermemeye çalışarak karşılıklı bakıştık bir süre. Sürdürerek ekledim yavaşça. Bin yıllarda erkeğin altına yatmaktan bıktı kadınlar. Üste otururlarsa sorunlar daha mı kolay çözülecek diyorsunuz? Güldüm. Ben demiyorum dedim. Öyle diyenler var. Dedim ya, duyumsadım ki içimden diyordum. Ne vardı bunda? Kızın savunduklarında doğru bir yan yok muydu yani? Onların romanını yazmayı düşünüyorsunuz siz de. Bakın Vedat Bey dedim. Ben daha neyin romanını yazacağımı bilemiyorum. Açık söyleyeyim. Süngüsü düşük gibiyim şimdilerde. Seher'le Turgut ne oldular diye sağa sola bakınıyorum. Neredeler? Siz gördünüz mü? Siz de görmediniz. Niye biliyor musunuz? Gözlerimiz birbirine dikili bakıp kaldık bir süre. Niye biliyor musunuz diye yineledim altını çizer gibi. O sizin bugün görmedim dediklerinizi en büyük yiğitlikleri gösterip dayanılmaz acıları göze alanlardan kimilerini görmedim değil ben, gördüm sonra. Kısa bir süre daha bakıştık. Leş gibi kokmaya başlamışlardı, çürüyorlardı çünkü. Belli etmemeye çalıştığı bir irkintiyle gözleri kıvılcımlanır gibi oldu adamın. Bir şeyler diyecek sandım, suskun bakıyordu. Saklamanın bir yararı yok Vedat Bey dedim, siz de biliyorsunuz benim kadar bu çürüyüp kokuşmayı. Sinirli bir gülüşle doğruldu. Herkesin bildiği kendine doktor dedi. Kimlerin sözünü ettiğinizi bilemem ama dünyayı kuşatan yalancı parıltılar içindeki bu karanlık gidişin nice kutsal onurlu yolları kirlettiğini sizin gibi ben de bilirim. Acıları göze almak ilk adımı gerçek insan olmanın. Yol onunla bitmiyor ki. Birileri sizi düş kırıklığına uğratmışsa bu onları bağlar. Kafası çerden çöptense bitiktir işi. Gene biliyorsunuzdur ki daha güçlü başkaları da var. Dedikleri doğruydu da beni kandıramayacak yuvarlak doğrulardı bunlar. Neredeydiler o hiç çürümeyen güçlü başkaları? Ameliyatta ölüme direnip kurtulan bir sürü insan gördüm. İlgiyle bakışını uzatmadan ekledim yavaşça. Bir süre sonra ölüyorlar gene. Anlamamış gibi duraladı, bir gülümsedi sonra. Ölmeyecekler miydi dedi. Bu benzetme olmadı doktor. Ölüm yazgı, çürümek insanın karşı koyabileceği bir bozulma. Ne diyebilirdim ki? Bu düzen çürümeyi de yazgı yapıyor mu diyecektim. O çürümeye karşı koyanlardan biri de ben değil miydim? Bir tek ben miydim bozulmadan kalan? Gizli çalışan örgütler bugün de var ülkede. Bana sorarsanız gerekli değil, Kürtler dışında diyeyim. Demokrasi var yani. O sözcüğe de inanmıyorum. Hangi gün nerede görülmüş ki onun gerçek olanı? Demokrasiyi beklemek sersemlik, hele bize. Bu ülkede belayı göze alır da bir şeyler yaparsan eline biraz demokrasi geçirmiş olursun. Belayı göze alan gizlilikle daha özgür sayıyorsa kendini. Gene de asıl bela belayı göze alamayanlar. Korktum da demiyor kimse. Yeni öğreti kılıfıyla dikili veriyorlar karşınıza. Duralayıp başını salladı ağır ağır, doğrusun gibisine. Düzen öylesine kavşamış ki doktor dedi. Neresine dokunsan dökülüyor. Yine de ayakta. Niye? Korkutup yıldırmanın yanı sıra bin türlü şaşırtmacayla, saptırmayla ortalık öyle karışıyor ki çık bakalım nasıl çıkacaksan içinden. Bir sürü oyun dönüyor ortada. Hepsi de kemiriyor düzeni ama yaşatıyor da. Bir genç kız vardı yakınlarımızda, ateşli komünist militan. İçeri alıp bir dayaktan geçirdiler. Kötü ürkmüştü, kadınlığına çekildi. Düzene karşı çıkmanın ilerici olduğuna inandığı başka yolunu buldu. Babasız çocuk doğurdu. Ateşli, feminist militan şimdi. Düzenin sorumlularının da bir yakınması yok ondan. Cinsler arası kavga kızıştı mı, sınıflar arası kavga safsaklanıyor, bir şeyler yitiriyor çünkü. Ona sorsanız tam tersi, kızımız da mutlu, ilerici bir kavganın içinde olmanın doyumunu yaşıyor. 6000 yıllık Babil artı erkek egemen aile toplumuna karşı savaş veriyor. Kolay mı? Devrimciliğine de toz kondurmuyor. Demokrasisi de yetiyor kendine. Şaşaladım. Esme'yi de anlatmıyor muydu bir anlamda? Şaşılacak nesi var? Önceleri hiç görmedim böylelerini sanki. Batıda Esmeler çok. Batıda olup da bizde eksik kalan neyimiz var ki? Ülkeye boşuna mı döndüm yoksa? Gülümsememdeki acılık gözünden kaçmamıştı. Siz TKB'de yıllarca Türkiye dışında çalıştınız doktor dedi. Çok şeye katıldınız, tanık oldunuz. Ama bağışlayın, sizin dışarılardaki alanınız ülkenin dışarıya vuran gölgesiydi. 40 yıl Türkiye'ye uğramamış biri vardı başınızda da. Sözü nereye getirecek diye bakıyordum. Göstereceğim tepkiyi bekler gibi duralayıp aldı gene. Biliyorsunuz ne de olsa tuzu kuru batının, onların beğenmeyip kapı önüne bıraktıklarının düzeyinde bile değiliz daha. Çıkmaz sokakta batağa saplanmış bir ekonomiyle eli kolu bağlanmış Türkiye'nin kıvranıp duruyor. Acıları da emekçi halklar çekiyor. Dünyanın herhangi bir yerinde çürük çarık bir şey çıktı mı çok geçmez buradadır. Kitaptır, sinemadır, oyundur, müziktir, resimdir, spordur. Bir biçimde girer. Globalizm çağındayız. Sağlıklı bir yol, yöntem, bir düşün akımını sok bakalım Türkiye'ye nasıl sokacaksın? Salt kara devlet yasağından da değil. Onun görevi burada yaratılacak işine gelmeyen değerleri yok etmeye, elinden geldiğince önünü tıkamaya çalışmaktır. Dışarıdan geleni pek dişi kesmez. Hiç düşündünüz mü neden bu? Bilgiççe sorgular gibi konuşması canımı sıkmaya başlamıştı, güldüm. Yardımcı olursanız düşünürüm dedim. Toparlandı, düzeltmek ister gibi. Alçak gönüllülüğe gerek yok dedi. Gereğinde uyarmak, yardımcı olmak, düşündüklerimizi bölüşüp paylaşmak hepimiz için zorunlu. Gençlerin sokaklarda vurulduğu kanlı kıyım günlerini yaşayarak geldik bugünlere. Siz dışarılardaydınız, biz ülkede. Devletin izni giderek kışkırtması olmasaydı o çocuklar öyle sokaklara dökülür müydü? Başımı salladım sessizce. Evet, biz de böyle düşünmüştük. Önlemeye çalıştık, başarabildik mi? Önleyemezdik. Yalnız bizim kara devlet becerisi de değildi çünkü. Dışarılarda çeşitli ülkelerde tezgahlanan bu oyunlar gençler için en tatlı serüven çekiciliğinde bize batıdan aktarılıyordu. Yabancı polis örgütleri de asıl güçlerini önce buradan alıyorlar. Kadınlar diyordunuz. Evli misiniz doktor? Çocuklarınız? Söz nereden gelmişti buraya şimdi? Bağışlayın dedim. Geçmişimle ilgili hiçbir konuyu konuşmak istemiyorum. Biraz şaşırmış gibi bakıp kaldı bir süre. Gülümseyecek gibi oldu, ciddileşti. Ortaya çıkarsa ne yapacaksınız? O zaman düşünürüm. Gülümsedi gene. Belleğinizi çiğnemeyin doktor dedi. Roman yazacaksınız. Roman yazmamla ne ilişkisi vardı geçmişimin? Siz kendi romanınızın peşindesiniz galiba dedim. Çalışmanızda kullanabileceğiniz bir öğe, bir gereç gibi bakmayın bana lütfen. Geçmişimle ilgili hiçbir şey söylemeyeceğim. Gördüğünüz gibi biriyim. Uyduruk öykülere de kalkışmayın. Becerebilirseniz böyle yazın, yazacaksanız. Güldü. Alınganlığın gereği yok doktor dedi. Ben yazmayacağım. Kalın çizgilerle bölünmüş savaş dünyasıydı benim anlattığım. Yararlılarla zararlıların sarmaş dolaş iç içe olduğu çok karmaşık bir dokuda yaşanıyor bugün. Renkler, çizgiler, Arap saçı. Seni seviyorum deyip birbirlerini öldürüyor insanlar. Deneyin bakalım, geçmişinizi unutarak becerebilecek misiniz? Bu yukarıdan sözler iyice canımı sıkmaya başlamıştı. Deneyeceğim, hem de sizin biçeminizle deneyeceğim dedim. Biraz takılır, biraz da övgüyle efelenir gibi. Yavaşça ekledim. İnsanlar hangi gün başka türlü oldu ki? Buyurun yapın dedi alaya kaçan bir gülümsemeyle. Bütün insanlar çürüyorsa siz tek başınıza ne yapacaksınız bakalım? Duymamış gibi yaptım bu taşı da. Yanıtlamak gelmemişti içimden. Bir tür gözdağıyla yokuşa sürüyordu sanki işimi. Ondan sonraki konuşmamız daha da tatsız geçti. Günlük siyasal konulardaydı ağırlık. Gerilim bitmişti. Kimi sol kişilerin ağızlarından düşürmedikleri şeylerdi artık onu söyleyip benim de ses çıkarmadan ağırca baş salladıklarım. Bir ara dışarılardaki çalışmamızın yanlışlarına değindi. Benim sessiz kaldığımı görünce üstelemedi. Kürtlere, PKK'ya değineyim dedim, vazgeçtim. 12'yi çoktan geçmişti ayrıldığında. Bir ara gene Londra'ya gidecekmiş. Telefonlarını bıraktı. Gerekli gördüğüm anda arayabilirdim kendisini. Uykum yoktu. Masa üstündeki yazılarımı alıp ne yaptığımı bilmeden karıştırdım şöyle bir. İyi ki okumadı diye düşündüm. Ne vardı ki bunlarda? Yırtacak oldum, kıyamadım. Uzanıp çekmeceye attım. Kasetteki Ermeni türküleri bitmişti. Çoğu uykusuz gecelerimde yaptığım gibi bah koyup kanapeye uzandım. Haftalar önce sövüp sayarak gece yarısı sokakta bıraktığım Esme'ye takılmıştı gene kafam. Taksiye bindiğimde sonunda ele geçirdiğim acı bir doyumla sallanıyor gibiydim o gece. Eve gelip yatağıma tıpkı böyle uzandığımda ağır ağır kendime gelip ne kadar hayvansı davrandığımı düşünmeye başlamıştım. Gene de doğru buluyordum yaptığımı. İçkiden filan da değildi. O itmişti beni bu çukura. Bilmeden de olsa birileriyle birlikte itmişti. Yalnız değildi. Canı cehennemeydi kaltağın. Şimdi öyle düşünmüyorum. Hem kendime kızıyorum bu yüzden hem ona. Yazdıklarım da böylece bir işe yaramıyor sanki. Aldırmaz görünmeme karşın o dangıl dungul direnimiyle bayağı etkiledi bu kız beni. Düşündüklerimdeki doğruluğun söz götürür olmasından değil, onları sergilemedeki beceriksizliğimdendi belki de yenilgim. Kötülere yenilmek yazgımız değildi ki. Vedat Bey'den duymama gerek yoktu, bunu ben de biliyordum. Bir kez daha duymak iyiydi gene de. Kızın o gülerken bile duyarsızmış gibi soğuk bakışına söylediklerimden hiçbir şey çarpmadı sanki. O görünümüyle her geçen gün daha da koyulaşan sinir bozucu resim haftalardır kımıldamadan yerli yerinde dikilip duruyor. Avukat Mustafa'yla da oturup konuşmadık o günden bu yana. Yörelerdeki duruşmalar nedeniyle İstanbul'da pek kalamadığından mıydı, olayı duymasından kaynaklanan soğukluk muydu kestiremedim. Nazan'ın kardeşi sivilceli, çirkin kız Türkan'ın arkadaşı bir delikanlı gelip iki gün boyunca hemen de pek konuşmadan kitapları raflara dizip gittiler. Para da almadılar. O günler aşağıda odamda, kulağım kapının telefonu zilinde, kitap, dergi, gazete karıştırarak yatıp durdum. İçkiyi de çekmiyordu içim, beklentideydim sanki. Neyi beklediğimi de kesinlikle dile getirmiyordum, bilmiyorum havalarında. Bilinmez mi? Bir sabah uykudan zille fırlayarak inip de kapıda yoğurtçu kadını görünce kötü bozuldum. Uğrama dememiş miydim buna ben? Yiyeceğimden değil, kıramadım bir çanak o yağlı yoğurttan aldım gene de. Kabalık yakışmıyor bu yaşta. Açıp özür mü dilemeydim esmeden? Başkalarının kurbanı oldun sen diyerek. Nasıl karşılardı? Telefonu yüzüme kapatırsaydı bir de. Sokakta bir kedi gördüğümü bir titreşim oluyordu sanki içinde. O geceyi Esme'nin lokanta kapısında bulup sevdiği kedi yavrusunu anımsıyordu hemen. Atmaya çalışıyordu kafasından. Bu kadarı da tatsızdı artık. Gidişine bırakmakta en iyisi. Yazıya oturup ara vermeden bir şeyler karalamam o günler oldu. Nedenli yatsısam değerli değersiz yazdıklarımın üstüne geçmiş olayların gölgesi düşüyor. O kızla tutuştuğum kavga da içinde. Kötüsü ağır basıyor o kavga. Kurtaramadım daha. Yaşamı boyu bin tür çatışmadan geçmiş birinin şımarık bir kızla arasındaki zırıltıya böylesine takması hiç de iyi belirti değil. Aşacağım. Kırıntı duyguların çöplüğünde eşelenmeyi, üstün edebiyat yaratıcılığı sananlara mı katılacağız? Sırası gelirse özür dileyip kızın gönlünü alırım, bir biter gider. Örgütümüz dağıldı. Globalizme inanan kimileri yeni yol bulup tutturarak çekip gitti diye durmadı ki toplumsal kavga. Gizli açık dünyada, Türkiye'de bugün de sürüp gidiyor. Söylemene gerek yok Vedat Bey, biliyorum, başkaları da var, ben de yolumdayım. Ne yapalım ki, yalnız sonradan bozulanlar değil, bozuk üremiş esmeler de var. Toplumun şaşkın küskünleri onlar da. Diyelim o şaşkınlıkla bize de saldırıyorlar. Açık dürüstçe saldırıyor onlar hiç değilse. Seninkiler gibi en aşağılık çıkarları için eskilerin cüzdanlısı onlar, bırak onları. Yeni yolunu çizerken tek tek düşündün hepsini, bitti. Anımsamana gerek yok artık. Yatıp uyumalı öyleyse.